Ayrım 6, Cehennem, Dan Brown, sayfa 80. 14. Bölüm. Havada duran eliyle kemik silindiri sımsıkı tutan Langdon kıpırdamadan durdu. Tüpün ucundaki cam hiç şüphesiz ışığı ebiyor, içindekiler sanki canlanmış gibi parlıyordu. Bir anda içindeki ışık karardı. Sienna sık nefesler alarak yaklaştı. Başını yana eğip kemiğin içindeki görünen kısmı inceledi. "Bir daha ey," dedi, "çok yavaş." Langdon kemiği nazikçe baş aşağı çevirdi. Küçük bir nesne bir kez daha kemiğin içinde tıkırdayıp durdu. "Bir daha," dedi nazikçe. Langdon aynı işlemi tekrarlayınca tüp bir kez daha tıkırdadı. Bu kez içindeki cam zayıf bir ışıkla kısa bir süre parlayıp tekrar söndü. "Sienna, deney tüpü olmalı," dedi. "İçinde karıştırıcı bilya var." Langdon sprey boyalardaki karıştırıcı bilyaya aşinaydı. Bu tür kutularda sallandığında boyanın karışmasına yardımcı olan bilyeler bulunurdu. Sienna açıklamaya çalıştı. İçinde fosforlu kimyasal bileşenler olmalı veya tetiklendiğinde parlayan biyolüminesans bir organizma. Langdon'un aklına başka şeyler geliyordu. Daha önce kimyasal ışık çubukları ve bir tekne yaşam alanını çalkaladığında parlayan biyolüminesans planktonları görmüş olsa da elindeki silindirin içinde bunlardan birinin bulunmadığından neredeyse emindi. Tüpü parlayıncaya kadar nazikçe birkaç kez daha eğdi ve parlayan ucunu avucuna koydu. Tahmin ettiği gibi zayıf bir kırmızı ışık hafifçe parıldayarak cildine yansıdı. 208'lik zekaların da bazen yanılabileceğini öğrenmek güzel oldu. "Şuna bak," diyen Langdon tüpü sertçe sallamaya başladı. İçindeki bilya ileri geri hızla tıkırdıyordu. "Sienna hemen atıldı. Ne yapıyorsun?" Tüpü sallamaya devam eden Langdon ışık düğmesinin yanına gidip kapattı ve mutfağı karanlığa gömdü. Var gücüyle sallarken içindeki deney tüpü değil dedi, bir işaretçi. Öğrencilerinden biri Langdon'a buna benzer bir cihaz vermişti. AAA pillerini harcamaktan bıkan ve kendi kinetik enerjilerini elektriğe dönüştürmek için birkaç saniye sallama zahmetine girmeyi umursamayan öğretmenler için bir lazer işaretçi. Cihaz tetiklendiğinde içindeki metal bilye bir dizi çark üzerinde ileri geri hareket ediyor ve minik bir jeneratöre güç veriyordu. Anlaşılan birisi bu işaretçiyi çukur oyulmuş kemiğin içine yerleştirerek modern bir oyuncağa antika görünümü vermek istemişti. Artık elindeki işaretçinin ucu yoğun derecede parlıyordu. Langdon Sienna'ya kaygılanmasına neden olacak biçimde sırıttı. "Gösteri zamanı." Kemik kılıflı işaretçiyi mutfağın boş duvarına tuttu. Duvar aydınlanınca Sienna hayretle içini çekti. Fakat şaşkınlık içinde geri çekilen Langdon oldu. Duvarda beliren ışık küçük bir lazer noktası değildi. Eski moda bir slide projektöründen çıkar gibi tüpten yansıyan yüksek çözünürlüklü canlı bir fotoğraftı. "Tanrım!" Langdon karşılarındaki duvara yansıyan dehşetli manzarayı anladığında eli hafifçe titredi. "Ölüm hayalleri gördüğüme şaşırmamak gerek." Yanında duran Sienna ağzını kapatıp ileri doğru çekingen bir adım attı. Gördüklerinden büyülendiği belli oluyordu. Cihazdan yansıyan manzara ıstırap içindeki insanları gösteren korkunç bir yağlı boya tabloydu. Binlerce ruh cehennemin farklı seviyelerinde işkence görüyordu. Yer altındaki dünya çeşitli seviyelerden oluşan huni şeklindeki dipsiz bir çukur olarak betimlenmişti. Bu cehennem çukuru her bir katmanı türlü günahkarlarla dolu, işkenceleri artarak aşağı inen teraslara ayrılmıştı. Langdon görüntüyü hemen tanıdı. Karşısındaki başyapıt La Mappa del Inferno. Dipnot cehennem haritası, İtalyan Rönesansı'nın gerçek ustalarından biri olan Sandro Botticelli tarafından yapılmıştı. Yeraltı dünyasının detaylı bir planını gösteren La Mappa del Inferno, ölümden sonraki hayatın şimdiye dek yapılmış en korkutucu resmiydi. Karanlık, kasvetli ve dehşet verici resim karşısında insan bugün bile dona kalıyordu. Canlı ve renkli Primavera ve Venüs'ün doğuşunun aksine Botticelli, La Mappa del Inferno'yu kırmızılar, sepyalar ve kahverengilerle boyamıştı. Langdon'un başını çatlatan ağrı bir anda yeniden saplandı. Yabancı bir hastanede uyandığından beri ilk defa bulmaca parçalarından birinin yerine oturduğunu hissetti. o korkunç halüsinasyonlara bu ünlü tabloyu görmüş olması yol açmış olmalıydı. Sebebini hiç hatırlamasa da herhalde Botticelli'nin La Mappa del Inferno'sunu inceliyordum diye düşündü. Resim başlı başına rahatsız edici olsa da Langdon'ın huzursuzluğunun artmasına sebep olan tablonun kaynağıydı. Langdon bu başyapıda Botticelli'nin kendi zihninin değil, ondan 200 yıl önce yaşamış başka birinin zihninin ilham kaynağı olduğunu iyi biliyordu. Bir diğerine ilham veren büyük bir sanat eseri. Botticelli'nin La Mappa del Inferno'su aslında tarihin en çok bilinen eserlerinden biri haline gelen 14. yüzyılda yazılmış bir edebi eseri canlandırıyordu. Bugüne dek yankıları süren korkunç bir cehennem görüntüsü. Dante'nin cehennemi. Sokağın karşısındaki Vayenta sessizce merdivenleri çıktı. Sakin ve küçük Pensiona La Fiorentina'nın çatıdaki terasında gizlendi. Langdon konsolosluktaki kişiye var olmayan bir numara ve uydurma bir buluşma yeri vermişti. Vayenta'nın işinde buna ikiz randevu denirdi. Bu gizli kapaklı operasyonlarda kullanılan ve kendi bulunduğu yeri açık etmeden durum değerlendirmesini sağlayan bir ajanlık tekniğiydi. Vayenta çatıda tüm alanı kuş bakışı görebileceği, bakınca kendisinin görülemeyeceği bir yer bulmuştu. Yavaşça bakışlarını sokağın karşısındaki binada yukarı doğru kaydırdı. ''Sıra sizde Bay Langdon.'' Bu sırada The Mendasium'daki amir güverteye çıkarak Adriatic'in tuzlu havasını iyice içine çekti. Bu gemi yıllardır onun evi olmuştu ama şimdi Floransa'da cereyan eden olaylar inşa ettiği her şeyi yok edecekti. Saha ajanı Vayenta her şeyi tehlikeye atmıştı. Bu görev bittikten sonra bir sorguyla karşılaşacak olmasına rağmen amirin şimdilik ona ihtiyacı vardı. Bu karışıklığı yeniden denetimi altına alsa iyi eder. Ardından sert ayak sesleri yaklaştı. Arkasına dönüp baktığında kadın analistlerden birinin koşarak geldiğini gördü. Nefes nefese kalan analist, ''Efendim'' dedi, ''yeni bilgiler edindik.'' Sesi sabahın serin havasını yarıyordu. Anladığımız kadarıyla Robert Langdon Harvard e-posta hesabına maskelenmemiş bir IP adresinden erişmiş. Durup gözlerini amirinkilere kilitledi. Artık Langdon'ın bulunduğu yeri tam olarak saptayabiliriz. Amir bir insanın nasıl bu kadar aptal olabileceğini düşündü. Bu her şeyi değiştiriyor. Ellerini birleştirip olası etkilerini düşünerek kıyı şeridine baktı. TTD ekibinin mevkiini biliyor muyuz? Dipnot teftiş ve tepki desteği. Evet efendim, Langdon'ın bulunduğu yere 3 kilometre uzaklıkta. Amir tereddütsüz kararını verdi. 15. Bölüm. Mutfak duvarına yansıyan yeraltı dünyasının resmine yaklaşırken dalgın bir ifadeyle Sienna, "L'Inferno di Dante" diye fısıldadı. Langdon, Dante'nin cehennem hayali burada canlı renklerle betimlenmiş diye düşündü. Dünya edebiyatının seçkin eserlerinden biri olarak göklere çıkarılan cehennem, Dante Alighieri'nin ilahi komedyasını oluşturan üç kitabın ilkiydi. 14.233 dizelik epik şiir, Dante'nin vahşi yeraltı dünyasına inişini, Araf'taki yolculuğunu ve sonunda cennete varışını anlatıyordu. Komedyanın üç bölümünden biri olan Cehennem, Araf ve Cennet bölümlerinden daha çok okunan ve hatırlananıydı. 1300'lerin başında Dante Alighieri tarafından kaleme alınan eser, ortaçağ anlayışını yeniden şekillendirmişti. Daha önce cehennem kavramı insanları hiç bu şekilde etkisi altına almamıştı. Dante'nin eseri bir gecede soyut cehennem kavramını anlaşılır ve dehşet verici bir hayalle somutlaştırmıştı. Açık, somut ve unutulmaz. Şiirin yayımlanmasının ardından Dante'nin yenilediği yeraltı dünyasından kaçınan günahkarların Katolik kilisesine kitleler halinde gitmeye başlaması şaşırtıcı değildi. Botticelli'nin burada betimlediği Dante'nin yer altında acı çekilen korkunç cehennem hayali bir huni şeklinde tasarlanmıştı. Cehennem ateşi, lağım, canavarlar ve merkezinde bekleyen şeytanla lanetli bir yeraltı dünyası. Çukur 9 farklı seviyeden cehennemin 9 dairesinden oluşuyordu. Günahkarlar işledikleri günahın büyüklüğü ölçüsünde seviyelere ayrılıyorlardı. En üste yakın yerdeki şehvet düşkünleri veya cinsel suçlular heveslerini denetleyememelerini sembolize eden sonsuz bir fırtınanın içine atılmışlardı. Onların altındaki oburlar iğrenç bir lağım balçığının içinde yüzü koyun yatmaya zorlanmışlardı. Daha aşağılardaki sapkınlar yanan kefenlere sarılmış, sonsuz ateşle lanetlenmişlerdi. İşkenceler böylece aşağıya indikçe daha da kötüleşerek devam ediyordu. Yayımlandığından bu yana geçen 700 yıl içinde Dante'nin cehennem hayali metiyelere, çevirilere ve tarihin kimi en yaratıcı zekalarının çeşitlemelerine ilham vermişti. Longfellow, Chaucer, Marx, Milton, Balzac, Borges ve hatta bazı papalar Dante'nin cehennemi üzerine kurulu eserler yazmışlardı. Monteverdi, Liszt, Wagner, Tchaikovsky ve Puccini Dante'nin eserine dayanan besteler yapmışlardı. İçlerinden biri Langdon'ın en sevdiği sanatçı Lorena McKenneth'ti. Modern dünyanın video oyunlarıyla iPad uygulamalarında bile Dante'den yana kıtlık çekilmiyordu. Dante'nin hayalinin sembolik zenginliğini öğrencileriyle paylaşmaya bayılan Langdon, bazen hem Dante hem de ondan ilham alan eserlerde tekrarlayan görüntüler üzerine ders verirdi. Duvardaki resme yaklaşan Sienna, ''Robert'' dedi, ''şuna bak, Huni şeklindeki cehennemin aşağı kısmındaki bir yeri işaret ediyordu. İşaret ettiği yer Male Bolge olarak bilinir ve kötü hendekler anlamına gelirdi. Burası cehennemin 8. ve sondan bir önceki dairesiydi. Her farklı hile için 10 farklı hendeğe ayrılmıştı. Sienna şimdi daha da heyecanlı görünüyordu. Baksana, hayalinde bunu gördüğünü söylememiş miydin? Langdon onun gösterdiği yere gözlerini kısarak baktı ama bir şey göremedi. Küçük projektörün gücü tükenmek üzereydi. Resim belirsizleşmeye başlamıştı. Cihazı ışığı arttırıncaya kadar salladı, sonra da bunu daha büyük göstermesi için duvardan uzağa, küçük mutfağın karşı tarafındaki tezgahın kenarına koydu. Sienna'ya yaklaşarak ışıktan haritayı incelemek için yana doğru bir adım attı. Sienna yine cehennemin 8. dairesini gösteriyordu. Bak, halüsinasyonlarında yerden tepe takla çıkan R harfiyle damgalanmış bir çift bacak gördüğünü söylememiş miydin? Duvarda tam bulunduğu yere dokundu. İşte buradalar. Langdon'ın bu tabloda daha önce defalarca gördüğü gibi Male Bolge'nin 9. hendeyi, bacakları topraktan dışarı doğru çıkan, yarıya kadar tepe takla gömülmüş günahkarlarla doluydu. Ama karşısında duran resimde tam da hayalinde gördüğü gibi bacaklardan birinde çamurla yazılmış bir R harfi vardı. Tanrım, Langdon minik detaya daha dikkatli baktı. Şu R harfi, bu Botticelli'nin orijinal resminde kesinlikle yok. Sienna eliyle işaret etti. Bir tane daha var. Onun Male Bolge'deki 10 hendekten başka birine uzattığı parmağını takip eden Langdon, başı tersine döndürülmüş sahte bir peygambere E harfinin yazıldığını gördü. Bu da ne böyle, resim değiştirilmiş. Şimdi Male Bolge'deki 10 hendeğin tümünde birden günahkarlara yazılmış harfleri seçebiliyordu. Şeytanların kamçıladığı bir tecavüzcünün üstünde C harfini gördü. Yılanlar tarafından durmadan ısırılan hırsızda başka bir R harfi. Kaynayan zift gölüne batmış bir siyasetçide A harfi. Langdon kendinden emin bir şekilde, ''Bu harfler Botticelli'nin yaptığı orijinal resimde kesinlikle yer almıyorlar. Bu resim dijital ortamda değiştirilmiş.'' dedi. Bakışlarını yeniden Male Bolge'nin en üstteki hendeğine çevirdi ve 10 hendeğin her birinde yazan harfleri yukarıdan aşağı okumaya başladı. Jatrovacher. Langdon, Jatrovacher mi dedi, bu İtalyanca mı? Sienna başını iki yana salladı. Latince de değil, tanıyamadım. Bir isim olabilir mi? Katrovacher mi? Sienna kuşkulu görünüyordu. Bana bir isim gibi gelmedi. Ama şuraya bak. Male Bolge'nin 3. hendeğindeki karakterlerden birini işaret etti. Langdon figürü bulduğunda aniden ürperdiğini hissetti. 3. hendekteki günahkar topluluğunun arasında ortaçağın ikonik görüntülerinden biri yer alıyordu. Kuş gibi uzun gagalı bir maskesi ve donuk gözleri olan pelerinli bir adam. Veba maskesi. Sienna Botticelli'nin orijinal resminde veba hekimi var mıydı diye sordu. Kesinlikle yok. Bu figür sonradan eklenmiş. Peki Botticelli orijinal resmi imzalamış mıydı? Langdon hatırlayamıyordu ama normalde imzanın bulunması gereken sağ alt köşeye gözlerini kaydırınca neden sorduğunu anladı. İmza yoktu ama La Mappa'nın koyu kahverengi çerçevesi boyunca minik harflerle yazılmış bir satır göze çarpıyordu. La verita è visibile, solo attraverso gli occhi della morte. Langdon'ın ne denliğini anlayacak kadar İtalyancası vardı. Gerçek yalnızca ölümün gözlerinden görülebilir. Sienna başını salladı, garip. Karşılarında duran ürkütücü görüntü yavaşça solana kadar ikisi de konuşmadan durdular. Langdon Dante'nin cehennemi diye düşündü. 700 yıldır sanat eserlerine ilham veriyor. Langdon'ın verdiği Dante derslerinde daima cehennemden ilham almış ünlü sanat eserlerinin tümü yer alırdı. Botticelli'nin ünlü La Mappa del Inferno'sundan başka Rodin'in cehennem kapılarındaki heykeli Üç Gölge, Stradanus'un Styx nehrine batmış cesetler üzerinde kürek çeken Filegyas resmi, William Blake'in ebedi bir fırtınanın içinde dönen şehvet günahkarları, bu Juro'nun iki çıplak adamın dövüşünü seyreden Dante ve Vergilius'un erotik bir tasviri, Byros'un gökten dolu gibi yağan kızgın toplarla ateş damları altında işkence çeken ruhları, Salvador Dali'nin acayip sulu boyalarıyla gravürleri ve Dore'nin Hades'in tünel şeklindeki girişinden şeytana kadar her şeyi betimleyen siyah-beyaz oyma baskı koleksiyonu. Görünüşe bakılırsa Dante'nin şiirsel cehennem hayali yalnızca insanlık tarihinin en saygın sanatçılarını etkilemekle kalmamıştı. Başka birini de etkilediği anlaşılıyordu. Botticelli'nin ünlü tablosunu dijital ortamda değiştirerek 10 harfin yanına bir de veba hekime ekleyen ve gerçeği ölümün gözlerinden görmekle ilgili bir yazıyla imzalayan sapık bir ruh. Bu sanatçı daha sonra tuhaf anlamlar yükleyerek elde ettiği görüntüyü oyulmuş bir kemiğin içine yerleştirdiği ileri teknoloji projektöre saklamıştı. Langdon böylesi bir eseri kimin yarattığını tahmin edemiyordu ve şu anda bu bilinmez, daha sinir bozucu başka bir soru sebebiyle ikinci sıradaydı. Bunu neden taşıyorum? Sienna mutfakta Langdon'la durmuş, bundan sonra ne yapacağını düşünürken dışarıdan beygir gücü yüksek bir motorun gürültüsü duyuldu. Lastiklerin ötüşüyle araba kapılarının çarpma sesi peş peşe geldi. Şaşıran Sienna hemen pencereye koşup dışarıya baktı. Plakasız siyah bir minibüs sokakta kayarak durmuştu. Minibüsten aşağı sol omuzlarında yuvarlak yeşil rozetleri olan siyah üniformalı bir grup adam indi. Ellerinde otomatik silahlar olduğu halde askeri bir çeviklikle hareket ediyorlardı. Dört asker hiç beklemeden apartmanın girişine koştu. Sienna kanının donduğunu hissetti. "Robert!" diye bağırdı. "Kim olduklarını bilmem ama bizi buldular." Aşağıda ajan Christoph Brüder binadan içeri giren adamlarına emirler yağdırıyordu. Bu güçlü adama sahip olduğu askeri geçmiş duygusuz bir görev bilinci ve emir zincirine saygı aşılamıştı. Görevin ve beraberinde getirdiği tehlikelerin farkındaydı. Çalıştığı organizasyonun pek çok bölümü vardı ama Brüder'in bölümü, yani teftiş ve tepki desteği, kriz durumunda çağrılırdı. Adamları binada gözden kaybolurken Brüder ön kapıda nöbet bekleyip sorumlu kişiyi aramak için haberleşme cihazını çıkardı. "Ben Brüder," dedi. "Bilgisayarının IP adresinden sonunda Langdon'ın yerini tespit ettik. Ekibim içeri giriyor. Ele geçirdiğimizde size haber vereceğim." Brüder'in çok yukarısında Pensione La Fiorentina'nın çatı terasındaki Vajenta apartmandan içeri dalan ajanlara dehşet ve hayret içinde baktı. Bunların burada ne işi var? Ellerini kirpi gibi saçlarının arasında gezdirirken bir anda önceki akşam batırdığı görevin dehşetli sonucunu kavradı. Tek bir kumrunun ötüşüyle her şey kontrolden çıkmıştı. Basit bir görev gibi başlayan iş tam bir kabusa dönüşmüştü. TTD ekibi buradaysa işim bitmiş demektir. Sekra Tiger XS haberleşme cihazını çaresizce eline alan Vajenta amiri aradı. Efendim derken sesi tereddütlüydü. TTD ekibi burada. Brüder'in adamları karşı binaya akın ediyor. Cevap bekledi ama karşılık olarak sadece hattan gelen tıkırtıları duydu. Ardından elektronik bir ses sakince "Red protokolü başlıyor" dedi. Telefonu indiren Vayenta ekrana baktığı sırada haberleşme cihazının kapandığını gördü. Adeta kanı çekilen kadın kendini gerçekleri kabul etmeye zorladı. Konsorsiyum onunla bağlarını kesmişti. Bağlantı yok, ilişki yok. Reddedildim. Şaşkınlığı sadece bir an sürdü. Ardından korku yerleşti. 16. Bölüm. Sienna acele et Robert diye bağırdı. Beni izle. Langdon kapıdan apartman koridoruna çıkarken zihni hala Dante'nin yeraltı dünyasındaki vahşi görüntülerle meşguldü. Sienna Brooks o ana kadar sabahki stresini kendine hakim olarak idare etmeyi başarmıştı. Ama artık o sakin tavrı Langdon'ın şimdiye dek onda görmediği bir duyguyla yer değiştiriyordu. Gerçek korkuyla. Sienna koridorda önden koşarak asansörün yanından geçti. Aşağıya inen asansörü lobiye giren adamların çağırdığına hiç şüphe yoktu. Koridorun sonuna kadar koştu ve arkasına bakmadan merdiven sahanlığında kayboldu. Langdon ödünç mokasen ayakkabılarının pürüzsüz tabanları üzerinde kayarak peşinden gitti. Brioni marka takım elbisesinin göğüs cebindeki minik projektör koşarken göğsüne çarpıyordu. Aklından cehennemin 8. dairesini süsleyen tuhaf harfler geçiyordu. Katrovacer. Veba maskesini ve tuhaf imzayı düşündü. Gerçek sadece ölümün gözlerinden görülebilir. Langdon birbirine hiç benzemeyen bu öğeleri birleştirmeye çalıştı ama o sırada hiçbir şey ona anlamlı gelmiyordu. Sonunda merdiven sahanlığında durdu. Genç kadın orada dikilmiş dikkatle etrafı dinliyordu. Langdon merdivenleri tırmanan ayak seslerini duyabiliyordu. Langdon başka bir çıkış var mı diye fısıldadı. Sienna kısaca beni izle dedi. Genç doktor bugün hayatını kurtarmıştı. Bu yüzden ona güvenmekten başka şansı olmayan Langdon derin bir nefes alıp arkasından merdivenleri inmeye başladı. Bir kat indiklerinde iyice yakınlaşan bot sesleri bir ya da iki kat aşağıdan geliyor gibiydi. Neden onlara doğru koşuyor? Langdon'ın itiraz etmesine fırsat kalmadan Sienna onun elini tutup merdiven sahanlığından daire kapıları boyunca uzayan ıssız bir koridora doğru çekti. Saklanacak hiçbir yer yok. Sienna elektrik düğmesine dokununca birkaç lamba söndü ama loş koridor onları gizlemeye yetmiyordu. Sienna ve Langdon rahatça görülebiliyorlardı. Gürültülü ayak sesleri onlara yetişmek üzereydi. Langdon saldırganların her an merdivende belirip bu koridoru göreceklerini biliyordu. Sienna ceketine ihtiyacım var diyerek Langdon'ın ceketini üzerinden çıkardı. Sonra girintili bir kapı eşiğinde Langdon'a tam arkasında yere çömelmesini söyledi. Kıpırdama. Ne yapıyor? Ortalık yerde duruyor. Merdivende beliren adamlar yukarı doğru koşarken karanlık koridorda Sienna'yı görünce durdular. Sienna dokunaklı bir ses tonuyla "Per l'amor di Dio" diye seslendi. "Cos'è questa confusione?" Dipnot Tanrı aşkına, nedir bu karışıklık? Adamlar gözlerini kısarak neye baktıklarını anlamaya çalıştılar. Sienna onlara bağırmaya devam etti. Tanto chiazzo a questa ora. Dipnot, bu saatte bu ne gürültü? Langdon Sienna'nın ceketi bir şal gibi başına ve omuzlarına sarmış olduğunu fark etti. Kamburunu çıkarmış, karanlıkta çömelmiş olan Langdon'ı görmemeleri için pozisyon almıştı. Tamamıyla değişime uğramış olan Sienna onlara doğru bir adım atmış yaşlı bir kadın gibi bağırıyordu. Askerlerden biri elini kaldırıp ona dairesine dönmesini işaret etti. Signora, rientri subito in casa. Dipnot hanımefendi hemen eve girin. Sienna sarsak bir adım daha atarken öfkeyle yumruğunu sallıyordu. Avete svegliato mio marito, che è malato. Langdon hayretle dinliyordu. Hasta kocanı mı uyandırdılar? Diğer asker makineli tüfeğini kaldırıp ona doğru nişan aldı. Ferma o sparo. Dipnot dur yoksa ateş ederim. Sienna olduğu yerde kaldı. Topallayarak onlardan uzaklaşmaya çalışırken küfürler yağdırıyordu. Adamlar aceleyle merdivenleri tırmanmaya başlayıp gözden kayboldular. Langdon Shakespeare vari bir oyunculuk sayılmaz diye düşündü ama etkileyici. Tiyatro geçmişi bazen işe yarar bir silah olabiliyordu. Siyanla ceketi kafasından çıkarıp Langdon'a attı. Tamamdır, beni izle. Langdon bu kez hiç tereddüt etmeden onu izledi. Lobinin üzerindeki sahanlığa indiler. İki asker daha yukarı çıkmak için asansöre biniyordu. Dışarıda siyah üniforması, kaslı vücudu yüzünden üzerine sıkı sıkıya oturmuş başka bir asker de minibüsün yanında nöbet tutuyordu. Siyana ile Langdon sessizce bodruma doğru ilerlediler. Yer altındaki karanlık garaj idrar kokuyordu. Sienna skuter ve motosikletlerin durduğu köşeye doğru koştu. Gümüş rengi bir trike'ın yanında durdu. Bu üç tekerlekli yetişkin bisikletiyle İtalyan Vespa'nın biçimsiz bir karışımı olan üç tekerlekli bir mopetti. Zarif elini üç tekerleklinin ön tamponunun altına götürüp mıknatıslı küçük bir çanta çıkardı. İçinden motoru çalıştıran bir anahtar belirdi. Saniyeler sonra Langdon motosikletin arkasında oturuyordu. Küçük Selen'in üzerine eğreti tüneyen profesör kendini dengede tutabilmek için tutanacak bir şeyler aradı. Sienna Langdon'ın ellerini tutup ince beline sararak ''Kibarlığın sırası değil'' dedi, ''Tutunman gerekecek.'' Sienna trike'ı çıkıştaki rampada gazlarken Langdon da aynen dediğini yaptı. Motosiklet tahmin ettiğinden daha güçlüydü. Garajdan ana girişin 50 metre uzağındaki gün ışığına çıkarlarken yerden havalandılar. Binanın önündeki iri yarı asker Langdon ve Sienna'nın kaçtıklarını gördü. Sienna klapeyi açarken trike'dan gelen tiz vınlamayı duymuştu. Arkada oturan Langdon omzunun üzerinden askere baktı. Silahını kaldırıp onlara doğru nişan almıştı. Langdon tutundu. Trike'ın arka tamponundan seken kurşun neredeyse omurgasına isabet ediyordu. Tanrım! Sienna bir kavşakta sertçe sola dönünce Langdon kaydığını hissetti ve dengesini sağlamakla zorlandı. Sienna bana yaslan diye bağırdı. Sienna trike'ı daha büyük bir caddede hızla sürerken Langdon öne doğru yaslanıp dengesini bulmaya çalıştı. O adamlar da kimin nesiydi? Sienna yola odaklanmış, açık sabah trafiğinde zigzaklar çizerek hızla ilerliyordu. Birkaç yaya onlar geçerken iki kez dönüp baktı. Anlaşılan Brioni takım elbise giymiş bir adamı, narin bir kadının arkasında görmek onları şaşırtmıştı. Langdon ve Sienna üç blok ilerlemiş, büyük bir kavşağa yaklaşıyorlardı ki ileriden yükselen korna sesleri duyuldu. Bir minibüs iki tekerleği üzerinde köşeyi döndü ve kuyruğu savrularak kavşağa girdi. Sonra hızla onlara doğru ilerledi. Minibüs apartmanın önündekinin aynısıydı. Sienna hemen sağa dönüp frene bastı. Park halindeki bir nakliye kamyonunun arkasında aniden durunca Langdon'un göğsü sertçe Sienna'nın sırtına çarptı. Genç kadın trike'ı kamyonun arka tamponuna yaklaştırarak motoru kapattı. ''Bizi gördüler mi?'' Sienna ve Langdon gizlenip beklediler, nefes almadan. Minibüs onları görmeden hızla yanlarından geçip gitti. Ama araç hızla geçerken Langdon içindeki kişiyi bir anlığına da olsa görmüştü. Arka koltuktaki çekici yaşlı kadın iki askerin ortasında tutsak gibi oturuyordu. Gözleri kapalıydı ve sanki baygınmış ya da uyuşturulmuş gibi kafası sallanıyordu. Boynunda bir nazarlık taşıyordu ve gümüş rengi bukleli uzun saçları vardı. Langdon'un boğazı düğümlendi, hayalet görmüş gibiydi. Bu hayallerinde gördüğü kadındı. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 95.